Ayrım 28, yörünge, tezkâr etsen. Sayfa 408. Uçuş doktoru Todd Cutler konsoluna baktığında panik halinde irkildi. Ekranda Diana Estes'in biotelemetri ölçümleri vardı. Kadının EKG'si bir an sık piklerle bir destere çizmişti. Ama neyse ki fazla sürmemişti bu. Geldiği gibi gitmiş, çizgi az önceki sinüs ritmine geri dönmüştü. Uçuş dedi Cutler, hastamın kalp ritminde bir sorun görüyorum. EKG'si az önce 5 saniyelik bir ventriküler taşikardiye girdi. Önem derecesi diye sordu Woody Ellis. Daha fazla uzarsa ölümcül olabilir. Şu anda 130 nabızla sinüse döndü. Bu koşan birinin nabzı kadar. Tehlikeli değil ama beni endişelendiriyor. Öneriniz nedir doktor? Ben olsam bir ritim düzenleyici verirdim. Serumdan lidokain ya da amiodaron. Bu ilaçlar sağlık paketinde var. Ames ile Watson hala araç dışı faaliyetteler. İlacı Griggs'in vermesi gerekecek. Ben anlatırım ona. Tamam merkez, Griggs'i hatta alalım. Griggs'in cevap vermesini beklerken Todd gözlerini monitörden ayırmıyordu. Gördükleri onu endişelendiriyordu. Diana'nın nabzı yükseliyordu. 135, 140, kısa bir anlığına 160'a çıktı. Ekrandaki peakler bir sebepten görünmez oldu. Yukarıda neler oluyordu? Komutan Griggs cevap vermiyor dedi merkez. O lidokainin yapılması gerekiyor dedi Todd. Komutanı hatta alamıyoruz. Ya bizi duymuyor ya da cevap vermeyi reddediyor dedi Todd içinden. Griggs'in psikolojik durumu düşündürücüydü zaten. Acil bir bağlantı talebini reddedecek kadar kapanmış mıydı içine? Todd'un gözleri aniden konsol ekranında dona kaldı. Diana Estes taşikardiye girip çıkmaya başlamıştı. Kalbinin karıncıkları öyle hızlı kasılıyordu ki kanı vücuda etkili bir şekilde pompalayamaz olmuştu. ''O ilacı hemen şimdi alması gerekiyor.'' dedi Todd öfkeyle. ''Griggs cevap vermiyor.'' dedi merkez. ''O halde araç dışı faaliyet takımını içeri alın.'' ''Hayır.'' diye araya girdi uçuş. ''Şu anda tamiratın çok hassas bir yerindeler. Onlara müdahale edemeyiz.'' ''Kadının durumu kritik.'' ''Takımı içeri alırsak bütün tamiratlar 24 saat sonrasına ertelenir.'' Mürettebat içeri alındıktan sonra hemen dışarı çıkamıyorlardı. Toparlanmaları için ayrı, basınç ayarlamaları için ayrı zaman gerekiyordu. Woody Ellis yüksek sesle dile getirmemişti ama muhtemelen odadaki herkesle aynı şeyi düşünüyordu. Mürettebatı içeri çağırsalar bile bunun Diana Estes'e fazla yararı olmayacaktı. Kadının ölümü kaçınılmazdı. EKG çizgisi bir süredir ventriküler taşikardiden çıkamıyordu. Diana'nın durumunda bir iyileşme yoktu. ''Kadın gidiyor.'' dedi. ''En azından birini içeri alın. Watson gelsin.'' Bir anlık sessizliğin ardından uçuş ''Söylediğini yapın.'' dedi. Griggs neden cevap vermiyor? Emma kendini tutamaçlardan güç alarak çeke çeke ilerliyor. Elinden geldiğince hızlı olmaya çalışıyordu. Fakat Orlan M kıyafetinin içinde yavaş ve hantal kalıyor, ellerini kocaman eldivenlerin içinde hareket ettirmekle zorlanıyordu. Tamirat işi onu zaten bitkin düşürdüğü için, şimdi sarf ettiği çabayla birlikte terler içliğinden aşağı kayıyor, kasları yorgunluktan kasılıyordu. ''Griggs cevap ver, lanet olsun cevap ver!'' diye çıkıştı Emma telsizden. İstasyondan yine ses gelmedi. ''Diana'nın durumu ne?'' diye sordu Emma nefes nefese kalmış halde. Kulaklığından Todd'un sesini duydu. ''Hala taşikardide.'' ''Kahretsin!'' ''Acele etme Watson, dikkatli ol.'' ''Kadın daha fazla dayanamayacak. Griggs hangi cehennemde?'' Nefes almakta o kadar zorlanıyordu ki bir noktadan sonra daha fazla konuşamaz hale geldi. Kulplara tutunmaya, bağlantı kablosuna dolaşmamaya yoğunlaşmak zorundaydı. Gövdeye sımsıkı sarılıp merdivene doğru bir hamle yaptı ama fazla gidemeden durdu. Kıyafetinin kolu çalışma platformunun köşesine takılmıştı. ''Yavaş ol, öldüreceksin kendini.'' Kolunu dikkatlice kurtardıktan sonra kontrol etti. Neyse ki bir yeri delinmemişti. Kalbi hala güm güm atarken merdivenden devam edip kendini hava cebine çekti. Sonra kapağı hızla açıp içeri girdi. Basınç eşitleme işlemini başlattı. Konuşsana benimle Todd dedi sinirli, hava cebinin basıncı ayarlanırken. Kalp ritmi ne alemde? Şu anda hala ventriküler fibrilasyonda. Griggs'ten de cevap alamıyoruz. Kadını kaybediyoruz. Biliyorum, biliyorum. Tamam, ben 5 PSI'ye... Hava cebi kontrolünü atlama sakın. Ona vaktim yok. Watson, hiçbir şeyi atlamayacaksın. Emma durup derin bir nefes aldı. Todd haklıydı. Uzayın çetin şartlarında hiçbir şey atlanmamalıydı. Hava cebinde son kontrollerini yaptı, basınç ayarını bitirdi ve oradan teçhizat cebine geçti. Cebe girer girmez ilk iş olarak eldivenlerini çıkardı. Rus Orlan M kıyafetini çıkarmak Amerikan araç dışı hareket ünitesinden daha kolaydı. Ama yine de arkadaki yaşam destek sistemini açıp indirmek zaman alıyordu. Nihayet ayaklarını alt gövde kısmından kurtarırken kesinlikle yetişemeyeceğim diye düşündü. Durum raporu ver doktor diye bağırdı telsizin mikrofonuna. Şimdi sakin, fibrilasyonda. Son ritim diye düşündü Emma. Diana'yı kurtarmaları için son durak. Üstündeki su soğutma sistemli içliği çıkarmadan istasyona açılan kapıdan geçti. Hastasına ulaşmanın telaşıyla açıklıktan içeri daldı. Birden yüzüne bir ıslaklık geldi, önünü göremez oldu. Kapının tutma yerini kaçırıp en uçtaki duvara çarptı. Şaşkınlığını atana kadar birkaç saniye geçti. Bir yandan da gözündeki yanmadan kurtulmak için göz kapaklarını kırpıştırdı. Gözüme ne geldi böyle diye düşündü. Yumurta olmasın da, lütfen yumurta olmasın. Görüntünün bulanıklığı geçti ama o haldeyken bile gördüklerini anlayamamıştı. Loş nodülün içinde dev damlalar uçuşuyordu. Bu kez elinde bir ıslaklık hissedip baktı. Siyahımsı bir leke ıslatmıştı kolunu. Su soğutma giysisinin orasına burasına koyu renkli damlalar yapışmıştı. Kolunu kaldırıp nodülün ışıklarından birine tuttu. Kan lekesiydi bunlar. Dehşetle kafasını kaldırıp havada süzülen dev damlalara baktı. O kadar fazlaydılar ki. Damlalar hava cebine de bulaşmasınlar diye hızla kapattı kapağı. Ancak istasyonun geri kalanını kurtarmak için artık çok geçti. Damlalar her yere yayılmıştı. Hızla habitasyona dalıp güvenlik dolabını açtı, koruyucu maskeyi de gözlüğü çıkardı. Kan bulaşıcı olmayabilirdi, kendini hala koruyabilirdi. Watson dedi Cutler. Kan, her yer kan olmuş. Diana'nın ritmi kötüye gidiyor, fazla seçeneğimiz kalmadı. Hemen gidiyorum. Noddan dışarı fırlayıp tünele benzeyen Zarya'ya girdi. Amerikan tarafının karanlığından sonra Rus modülünün ışıkları gözlerini kamaştırmıştı. Parlak renkli balonlara benzeyen kan damlalarından burada da vardı. Bazıları duvarlara yapışıp Zarya'yı kırmızıya boyamıştı. Modülün uzak ucuna doğru hamle yaptığı anda yoluna çıkan dev bir baloncuktan kaçamadı. Kan sıçrayan koruyucu gözlüğün görüntüsü bulandı. Havada körlemesine süzülürken bir yandan da giysisinin koluyla gözlüğünü sildi. Ve birden Michael Griggs'in bembeyaz olmuş suratıyla burun buruna geldi. Çığlık atıp geri çekildi, boşlukta debelenmeye başladı. Watson! Emma gözlerini adamın boynundaki yaraya yapışmış kan damlasından ayıramıyordu. Bütün bu kanların kaynağı buydu, kesik şah damarı. Nabzına bakmak için kendini zorlayıp adamın boynunun sağlam tarafına dokundu ama bir şey hissedememişti. Diana'nın EKG'si düz çizgi oldu dedi Todd. Emma bunu duyar duymaz bakışlarını Diana'nın olduğu Rus servis modülüne çevirdi. Modülün kapısındaki plastik örtü yerinde yoktu. Modül istasyonun geri kalanıyla birleşmişti yine. Tereddütle de olsa Rus modülüne girdi. Diana hala masaya bağlı şekilde yatıyordu. Yüzü parçalanıp tanınmaz hale gelmiş, bütün dişleri kırılmıştı. Ağzından da bir kan balonu sızıyordu. Ötmekte olan kalp monitörü Emma'nın dikkatini neden sonra çekti. Ekranda düz bir çizgi uzanıyordu. Alarmı kapatmak için uzandı ama eli havada kaldı. Güç düğmesinin üstünde mavi yeşil renkli jelatinimsi bir topak duruyordu. Yumurtalar, yumurtalar Diana'dan çıkmış. Diana Kimera'yı havaya salmış. Monitörün alarmı durmaksızın çalarken Emma kıpırdamadan yumurta öbeğine bakıyordu. Görüntü hareketlenip bulanır gibi olunca gözlerini kırpıştırıp netleştirdi. O anda aklına yüzüne çarpan ıslaklık geldi. Hava cebinden içeri girerken gözlerinin yanışını hatırladı. Oradayken koruyucu gözlüğü gözünde yoktu. Şimdi de o ıslaklığı yanağında hissedebiliyordu. Elini kaldırıp yüzüne sürdü, sonra parmaklarının ucunda inci taneleri gibi kıpırdayan yumurtaları gördü. Kalp monitörünün alarmı dayanılmaz olunca uzanıp düğmesinden kapattı, alarm kesildi. Sonrasındaki sessizlik daha da huzur bozucu olmuştu. Havalandırma fanlarının tıslayışını duyamıyordu. Oysa ki şu an havayı çekip filtrelemeleri gerekiyordu. Havada çok fazla kan var, filtreleri tıkamış olmalı. O filtrelerdeki basınç değişimi hızlı bir şekilde yükselince sensörler devreye girip tepedeki fanları otomatik olarak kapatmış olmalıydı. ''Watson, cevap ver lütfen.'' dedi Todd.
''Ölmüşler.'' Sesi ağlamaklıydı. ''İkisi de ölmüş.''
Şimdi telsize Luther'ın sesi de gelmişti. ''İçeri geliyorum.''
''Hayır.'' dedi Emma. ''Hayır.''
''Biraz daha dayan Emma. Hemen oradayım.''
''Luther, içeri giremezsin. Her tarafta kan ve yumurta var.'' Bu istasyonda daha fazla yaşanamaz. Hava cebinde kalman gerekiyor.
Bu uzun vadeli bir çözüm değil.
Uzun vadeli çözüm diye bir şey kalmadı artık.
Bak, ben şimdi mürettebat cebindeyim. Dış kapağı kapatıyorum. Şimdi de basınç ayarını.
Havalandırma fanları durmuş. Buradaki havayı temizlemenin bir yolu kalmadı.
5 PSI'ye geldim. Genel kontrol yapıyorum.
İçeri girersen buna sen de maruz kalırsın.
Tam basınca geçiyorum.
Luther, ben yeterince maruz kaldım zaten. Gözlerime bile sıçradılar.
Durdu, aldığı derin nefes titreyerek çıktı.
Geriye bir tek sen kaldın. Bir tek sen hayatta kalabilirsin.
Uzun bir sessizlik oldu. Tanrım, Emma diye mırıldandı Luther.
Tamam, tamam, şimdi beni dinle.
Sakinleşmek ve mantıklı düşünebilmek için durup bir daha nefes aldı.
Luther, şimdi teçhizat cebine geçmeni istiyorum. Orası nispeten temizdir. Başlığını çıkarabilirsin. Sonra telsiz düzeneğini kapat.
Ne?
Kapat dedim. Ben şimdi Nod 1'e geliyorum. Kapının hemen arkasında olacağım. Seninle orada konuşuruz.
Görüşmeye dahil olma sırası Todd'daydı. Emma, Emma, bağlantıyı kesme sakın.
Kusura bakma doktor diye mırıldandı Emma, sonra da bağlantıyı kesti.
Hemen ardından Luther'ın istasyon dahili sisteminden ''Ben teçhizat cebindeyim.'' dediğini duydu. Artık özelden konuşuyorlardı. Uçuş kontrol onları dinleyemiyordu.
''Senin için sadece tek seçenek var.'' dedi Emma. ''Uzun süredir senin de istediğin seçenek. Benim gelmem olmaz ama sen gidebilirsin. Sen hala temizsin. Hastalığı dünyaya taşımazsın.''
''Bu konuda anlaştık sanıyordum. Geride kimse kalmayacak.''
Araç dışı hareket ünitende 3 saatlik temiz hava var. Tahliye aracındayken başlığını çıkartmayıp doğruca yörünge dışı hedefine ulaşabilirsen inişe kadar idare eder seni.
Ama sen burada kalacaksın.
Ben zaten burada kalmışım.
Yine derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı.
Bak, bunun emirlere karşı gelmek olduğunu ikimiz de biliyoruz. Çok kötü bir fikir de olabilir. Böyle bir şeye nasıl tepki vereceklerini bilemeyiz. Evet, bu bir kumar Luther ve tercih tabii ki senin.
Ama o zaman senin tahliye şansın kalmaz.
Beni denklemden çıkartsan düşünme artık beni, kısık sesle ekledi. Ben zaten öldüm.
Emma, hayır.
Önemli olan seninle yapmak istediğim, buna cevap bul, sadece kendini düşün.
Karşı taraftan Luther'ın derin bir nefes aldığı duyuldu. Sonra ben eve dönmek istiyorum dedi adam.
Ben de diye düşündü Emma, gözyaşlarını bastırmaya çalışarak. Tanrım, hem de öyle çok istiyorum ki. Başlığını tak dedi Luther'a nihayet. Kapıyı açıyorum.
24. Bölüm. Jack 30 numaralı binanın merdivenlerini koşarak çıktı. Rozetini güvenliğe gösterdikten sonra doğruca özel araç operasyonlarına gitti. Gordon Obi kontrol odasının kapısında karşısına dikildi.
''Bekle Jack. İçeri girip olay çıkarırsan atarlar seni. Biraz durup sakinleşmen gerekiyor. Emma'ya başka türlü yardımcı olamazsın.''
''Ben karımın eve dönmesini istiyorum. Hem de hemen.''
''Buna herkes istiyor ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama durum değişti. Bütün istasyon kirlendi artık. Filtre sistemi devre dışı kaldı. Araç dışı faaliyet ekibi tamiratları bitiremediği için istasyon karanlıkta.'' Ayrıca bizimle konuşmuyorlar da.
Ne?
Emma ile Luther bağlantıyı kesmiş. Yukarıda ne olup bittiğini biz de bilmiyoruz. Seni de bu yüzden geri çağırdılar. Onlara ulaşmamıza yardımcı olman için.
Jack açık kapıdan içeri özel araç operasyonlarının kontrol odasına baktı. İnsanlar konsollarının başına oturmuş her zamanki gibi işlerini yapıyorlardı. Birden o uçuş kontrolörlerinin böyle sakin oluşları öfkelendirdi onu. Yukarıda iki astronotun ölmüş olması bu soğuk profesyonelliklerini gram etkilememişti. Ve onların sükunetini görmek Jack'in içindeki acıyı ve telaşı körüklemekten başka bir işe yaramamıştı. Nihayet kontrol odasına girip etrafına bakındı. Uçuş direktörü Woody Ellis'ın tepesinde iki tane üniformalı hava kuvvetleri subayı durmuş, görüşmeleri dinliyordu. Jack onları görünce kontrol odasındaki idarenin artık NASA'da olmadığını hatırlamıştı. Arka sıradaki doktor konsoluna doğru yürürken kontrolörlerden bazıları gülümseyerek ona baktılar. O tek bir laf etmeden gidip Todd Cutler'ın yanındaki koltuğa oturdu. Hemen arkasındaki gözlem odasında Birleşik Devletler Uzay Komutası'ndan gelen diğer hava kuvvetleri subaylarının odada olan bitenleri takip ettiklerinin fazlasıyla farkındaydı.
''Son gelişmeleri duydun mu?'' dedi Todd.
Jack başını salladı. Monitörde EKG çizgisi kalmamış, Diana ölmüştü. Griggs de öyle.
''İstasyonun yarısında elektrik yok. Bir de havada yumurtalar uçuşuyor.''
''Kan da var tabii.'' Jack istasyonun şu anda ne halde olduğunu gözünde canlandırabiliyordu. Sönmüş ışıklar, ölüm kokusu, duvarlarda kan lekeleri, çalışmayan filtreler, yörüngede bir korku tüneli.
Emma ile konuşmamıza yardım etmen gerekiyor Jack. Orada neler olup bittiğini söylet lütfen.
Neden konuşmuyorlar?
Bilmiyoruz, belki de kızgınlar bize. Haklılar da, belki de konuşacak durumda değiller.
Hayır, geçerli bir sebebi olmalı.
Jack istasyonun yörünge rotasını gösteren büyük ekrana baktı.
Şu anda aklından neler geçiyor Emma?
Başlığı takıp merkezlere, ben Jack McCollum, hazırım.
Anlaşıldı doktor, beklemede kalın, bir daha deneyelim.
Beklediler ama uluslararası uzay istasyonundan cevap gelmedi. Üçüncü sıradaki konsollardan iki kontrolör aniden dönüp omuzlarının arkasından uçuş direktörü Alice'a baktı. Jack aralarında nasıl bir konuşma geçtiğini duyamamıştı. Derken istasyonun veri ağından sorumlu kontrolör oturduğu yerden kalkıp ön sıradaki bir başka kontrolöre bir şeyler fısıldadı. Sonra üçüncü sıradan bir başka kontrolör kulaklığını çıkardı, ayağa kalktı, gerindi. Ardından yandaki koridora çıkıp sanki tuvalet molasına gidiyormuş gibi sallana sallana yürümeye başladı. Ve doktor konsolunun önünden geçerken Todd Cutler'ın kucağına bir kağıt parçası bırakıp odadan çıktı. Todd kağıdı açıp okuduktan sonra Jack'e hayret dolu bir bakış attı.
İstasyon bilgisayarlarını güvenli geri dönüş moduna ayarlamış diye fısıldadı. Mürettebat tahliye aracının ayrılma prosedürüne geçilmiş bile.
Jack duyduklarına inanamamıştı. Güvenli geri dönüş modu mürettebatın tahliyesine destek olmak için ayarlanan bir bilgisayar moduydu. Çabucak odaya bir göz gezdirdi. Kontrolörler bu konuda hiçbir şey söylememişti. Jack'in tek görebildiği dimdik oturmuş, gözlerini ayırmadan konsollarına bakan kontrolörlerdi. Yan gözle Woody Ellis'a baktı. Alice tamamen hareketsiz bir halde oturuyordu ama vücut dili aslında her şeyi anlatıyordu. Neler olup bittiğinden haberi var ama o da ses etmiyor. Jack'i aniden ter basmıştı. Demek ki mürettebatla bu yüzden konuşmuyordu. Kendi başlarına karar vermişlerdi ve bundan dönmeye niyetleri yoktu. Fakat bundan er geç hava kuvvetlerinin de haberi olacaktı. Radarlar ve optik sensörlerden oluşan uzay gözetleme ağı sayesinde dünyaya yakın yörüngede uçan beyzbol topu büyüklüğünde bir nesne bile tespit edilebiliyordu. Tahliye aracı istasyondan ayrılıp bağımsız bir yörünge objesine dönüşür dönüşmez uzay komutasının Cheyenne Dağı Hava İstasyonu'ndaki kontrol merkezi tarafından fark edilecekti. Milyon dolarlık soru ise şuydu: fark edince nasıl bir tepki vereceklerdi?
Umarım ne yaptığını biliyorsundur Emma.
Tahliye aracı ayrılışı gerçekleştirdikten sonra kılavuz ve iniş hedeflerini tespit edene kadar 25 dakika, yörüngeden çıkış yanma hedefini ayarlayana kadar da 15 dakika geçecekti. Bir saatte inmeleri için sürecekti. Haliyle uzay komutası onları araç yere inmeden çok daha önce tespit edip takibi alacaktı. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 422.